Ayrım 31, sayfa 367. Suçlu yasa ihlalcisinden şu noktada da ayrılmaktadır. O yalnızca eyleminin faili olmakla serbest ve bilinçli iradeye ilişkin bazı kıstasların işlevinde sorumlu fail kalmamakta, aynı zamanda suçuna koskoca bir karmaşık ipler ağıyla bağlı olmaktadır. İçgüdüler, itkiler, eğilimler, karakterler. Cezaevi tekniği failin ilişkisine değil de suçlunun suçuna yatkınlığına yöneliktir. Bütüncül bir suçluluk olgusunun tekil dışa vurumu olan suçlu, her biri kendi belirgin karakterine sahip olan ve kendine özgü bir muamele gerektiren adeta doğal nitelikte dört sınıfa bölünmektedir. Margot Vasselot, 1841 tarihli Hapishanelerin Etnografyası adlı eserinde bu konuda şöyle söylemektedir. Mahkumlar, aynı halkın içinde başka bir halktırlar, bunların kendi adetleri, kendi içgüdüleri, kendi ayrı öfleri vardır. J.J. Margot Vasselot, Etnografia de Prisons, 1841, sayfa 9. Burada henüz kötüler dünyasının resimsel tasvirlerine çok yakınız. Çok gerilere giden ve 19. yüzyılın ilk yarısında başka bir hayat biçimi algılamasının başka bir sınıfınkiyle ve başka bir insan cinsininkiyle bütünleştiği sırada yeniden güç kazanan eski gelenek. Toplumsal alt türlerin bir zoolojisi, kendi ayinleri ve kendi dilleri olan kötüler uygarlığının bir etnolojisi, parodik bir biçimde çizilmektedir. Fakat gene de suçlunun hem doğal hem de sapkın bir tipolojiye veya büyük canavarlık biçimleri olarak çözümlenebilir. Ferrus'un tasviriyle birlikte herhalde eski suç etnografyasının suçluların sistematik bir tipolojisine dönüştürülmesinin ilk örneğine sahip olunmuştur. Çözümleme hiç kuşkusuz derinlikten yoksundur. Fakat suçluluğun yasanınkinden çok kuralın işleminde özelleşmek olduğu ilkesinin yer aldığı açıkça görülmektedir. 3 mahkum tipi. Sapladığımız zeka ortalamasının üzerinde entelektüel kaynaklara sahip olan ama örgütlemelerinin eğilimleri ve doğrudan buna yönelik olmaları yüzünden veya zararlı bir mantık ya da çok haksız bir ahlak yoluyla yozlaşmış olanları vardır. Bu gibilerin gece ve gündüz soyutlanmaları, gezintiye tek başına çıkartmaları gerekir ve bunları başkalarıyla temasa geçirmek zorunda kalındığında taş yontucuların veya eskrim yapanların kullandıkları türden madeni, hafif bir maske takmaları gerekir. İkinci mahkum kategorisi ahlaksız, dar kafalı, alık veya pasif olup da suça iyilik veya utanç karşısındaki kayıtsızlıktan, hainlikten, eğer deyim yerindeyse tembellikten ve kötü eğilimlere direnç olmadığından sürüklenmişlerdir. Bunlara uygun düşen rejim, baskıdan çok eğitim ve eğer mümkünse yardımlaşmalı eğitimdir. Geceleri soyutlama, gündüzleri birlikte çalışma, yüksek sesli olmaları koşuluyla konuşma izni, ortaklaşa okumalar, bunların arkasından karşılıklı sorular ve bunlara ödül verilmesi. Son olarak da beceriksiz veya yeteneksiz mahkumlar vardır. Bunlar yetersiz bir örgütleme tarafından düşünerek çaba sarf edilmesi ve buna bağlı olarak irade gerektiren hiçbir işe yatkın olmayan bir hale getirilmişlerdir. Bu durumda akıllı işçilerle iş konusunda rekabet etmeleri olanaksızdır ve toplumsal ödevleri bilecek kadar eğitim almadıkları ve kişisel içgüdülerini anlayacak ve bunlarla mücadele edecek kadar zekaya sahip olmadıkları için kötülüğe bizatihi bu yetersizliklerinden ötürü sürüklenmektedirler. Bu gibiler için yalnızlık sadece ataletlerini artıracaktır. Öyleyse bunların bir arada yaşamaları gerekir. Fakat bu ortaklaşa hayat çok kalabalık olmayan, her zaman ortaklaşa çalışmalarda teşvik edilen ve katı bir gözetime tabi kılınan gruplar halinde olmalıdır. G. Ferrus, sayfa 278 V.D. Böylece suçlulara ve bunların koşullarının hukuki nitelendirilmesinden çok farklı olan türlerine ilişkin pozitif bir bilgi tedricen yerleşik hale gelmektedir. Bu bilgi aynı zamanda bireyin deliliğinin değerlendirilmesine ve buna bağlı olarak eğilimin suç karakterini kaldırmayı olanak veren tıbbi bilgiden de farklıdır. Ferrus ilkeyi açıkça ortaya koymaktadır. Kitlesi itibariyle suçluların delillerle hiçbir benzerlikleri yoktur. Bu sonuncuları bilinçli bir şekilde kötülük yapanlarla karıştırmak gayri adil olacaktır. Bu yeni bilgide söz konusu olan eylemi suç olarak ve özellikle de bireyi suçlu olarak bilimsel bir şekilde nitelemektir. Bir suç biliminin kurulması olanağı ortaya çıkmıştır. Ceza adaletinin bağlantılısı hiç kuşkusuz yasayı ihlal eden kişidir. Fakat cezaevi aygıtının bağlantılısı başka bir kişidir. Bu biyografik birim, tehlikelilik çekirdeği, bir anormallik tipinin temsilcisi olan suçludur. ve hukukun tanımlamış olduğu özgürlükten yoksun bırakıcı tutukluluğa hapishanenin bir ceza çektirici ilave eklediği doğruysa da bu ilave kendi hesabını yasanın mahkum ettiğiyle bu yasanın infaz ettiği arasına fazladan bir kişi katmıştır. Azap çektirilen kişinin damgalanan, parçalanan, yakılan, yok edilen bedeninin ortadan kaybolduğu yerde suçlunun kimliğiyle bizzat cezalandırma aygıtının cezalandırma iktidarının uygulama noktası olarak ve bugün hala cezaevi bilimi denilen şeyin nesnesi gibi olan suçlunun küçük ruhuyla ikiye katlanan mahpusun bedeni ortaya çıkmıştır. Hapishanenin suçlu imal ettiği söylenmektedir. Ona emanet edilenleri adeta kaçınılmaz olarak yeniden mahkemelere yönelttiği doğrudur. Fakat onları yasa ve ihlal, yargıç ve yasayı ihlal eden kişi mahkum ve cellat oyununa, bunları birbirlerine bağlayan ve bir buçuk yüzyıldan beri hepsini aynı tuzağın içine iten suçluluğun bedensel olmayan gerçeğini kattığından ötürü başka bir yönde yapmaktadır. Cezaevi tekniği ve suçlu insan bir bakıma ikiz kardeşlerdir. Eski hapishanelerde cezaevi tekniklerinin inceltilmesini davet edenin, suçlunun bilimsel bir rasyonellik ile keşfedilmesi olduğuna inanmamak. Cezaevinin iç yöntemlerinin yoğrulmasının sonucunda adli soyutlama ve katılığın fark etmelerine olanak olmayan bir suçluluğun nesnel varlığını aydınlattığına inanmamak. Bunların her ikisi de birlikte ve birbirlerinin devamında araçlarını uygulayabildiği nesneyi biçimlendiren ve parçaları ayıran teknolojik bir bütün olarak ortaya çıkmıştır. Ve işte adli aygıtın bodrum katlarında mahkum ettiklerine ceza vermekten ötürü duyduğu utanç nedeniyle görmezden geldiği şu aşağılık işler düzeyinde oluşan suçluluk şimdi serin kanlı mahkemelerin ve yasaların yüceliğinin yakasını bırakmamaktadır. Bilinmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi, teşhis konulması, kararlara konu olduğunda muameleye tabi tutulması gereken odur. Şimdi hesaba katılması gereken bu anormallik, bu sapkınlık, bu sağır tehlike, bu hastalık, bu yaşama biçimidir. Suçluluk, hapishanenin adaletten aldığı intikamdır. Yargıcı, çaresiz bırakacak kadar korkutucu bir rövanştır. Bu durumda suç bilimcilerin ses tonu yükselmektedir. Fakat bütün disiplinlerin yoğun ve katı biçimi olan hapishanenin 18. yüzyıl ile 19. yüzyılın dönemecinde tanımlanmış haliyle ceza sistemine içkin bir unsur olmadığını akılda tutmak gerekir. İdeolojik ceza yasalarının Beccaria veya Bentham tarzında izledikleri cezalandırıcı bir toplum veya genel bir semiyoteknik teması hapishanenin evrensel kullanımını gerektirmiyordu. Bu hapishane başka bir yerden, disiplinsel bir iktidara özgü mekanizmalardan gelmektedir. Öte yandan bu türdeş olmama durumuna rağmen hapishanenin mekanizmalar ve etkileri modern ceza adaletinin bütünü boyunca yayılmışlardır. Suçluluk ve suçlular onu bütünü itibariyle parazit olarak taşımışlardır. Hapishanenin bu ürkütücü etkinliğinin nedenlerini araştırmak gerekecektir. Fakat daha şimdiden bir şeyi kaydetmek mümkündür. 18. yüzyılda ıslahatçılar tarafından tanımlanmış olan ceza adaleti, suçlunun mümkün iki nesnelleştirme hattını çizmekteydi. Ama bunlar birbirlerinden uzaklaşan nitelikteydiler. Bunlardan biri toplumsal anlaşmanın dışına düşmüş olan ahlaki veya siyasal canavarların dizisiydi. Diğeri de ceza tarafından yeniden nitelenen hukuki öznenin hattıydı. Oysa suçlu tam da bu iki hattın birleştirmesini ve ihlal eden kişiyle bilgince bir teknolojinin nesnesi olan bir bireyin, tıbbın, psikolojisinin veya kriminolojinin güvencesi altında çakışmalarında hemen hemen olanak vermektedir. Hapishanenin ceza sistemine yaptığı aşının şiddetli bir red tepkisine yol açmamış olmasının kuşkusuz bir şok nedeni vardır. Bunlardan biri suçluyu imal ederken ceza adaletini bilimler tarafından onaylanan ve böylece ona genel bir gerçeklik ufku üzerinde işleme olanağı veren bütüncül bir nesneler alanı sağlamış olmasıdır. Adalet aygıtının içindeki en karanlık bölge olan hapishane artık yüzünü göstererek etki etmeye cüret edemeyen cezalandırma iktidarının cezanın gün ışığında bir tedavi yöntemi olarak iş görebileceği ve mahkeme kararının da bilgi söylemleri arasında yer alabileceği bir nesnellik alanını sessizce örgütlemektedir. Adaletin aslında kendi düşüncelerinin ürünü olmayan bir hapishaneyi bu kadar kolayca benimsemiş olması anlaşılmaktadır. Böylesine bir tanımayı ona borçluydu. İkinci ayrım, yasa dışılıklar ve suçluluk. Yasanın bakış açısından tutukluluk iyi bir özgürlükten yoksun bırakma olabilir. Bu durumu sağlayan hapsetme her zaman teknik bir taslak içermiştir. Görkemli ayinleri acı ile töreni birbirine karıştıran sanatlarıyla azap çektirmelerden kitlesel mimarilerin içine gömülü ve yönetimlerin sırrı olarak korunan hapishane cezalarına geçiş farklılaşmamış, soyut ve karışık bir cezalandırma sistemine geçiş değildir. Bu bir cezalandırma sanatından en az onun kadar bilgince olan bir başkasına geçiştir. Bir belirti, bu geçişin bir özetidir. 1837'de forsaların zincir alaylarının yerine hapishane arabasının geçmesi, kadırgalar dönemine kadar geri giden zincirli mahkumların alayı, Temmuz monarşisi döneminde hala sürmekteydi. 19. yüzyılın başında gösteri olarak kazandığı önem, herhalde cezalandırmanın iki tarzını tek bir dışa vurum halinde birleştirmesinden kaynaklanmaktaydı. Tutuklu olarak bulunacakları yere kadar yaptıkları yol, bir azap çektirme gösterisi olarak cereyan etmekteydi. Fouché, özellikle dar ağaçlarının iptal edilmiş olmasından beri zincirin bir halk seyirlik unsuru olduğuna işaret etmekteydi. Sonuncu zincir alayını gerçekte 1836 yazında Fransa'da dolaştırılanı ve bunun yol açtığı rezaletlere ilişkin anlatılar, cezaevi bilim kurallarına çok yabancı olan bir işleyişi yeniden bulmamıza olanak vermektedir. Yola çıkarken bir dar ağacı ayini, bu Bicetre avlusunda demir boyundurlukların ve zincirlerin vurulmasıdır. Forsa'nın ensesi sanki bir kütükmüş gibi bir örs üzerine yatırılmaktadır. Fakat çekici kullanan cellatın sanatı bu kez kafayı ezmeye yönelik değildir. Beceri tersine dönmüş, öldürmemek marifet haline gelmiştir. Büyük Bicetre avlusu azap aletlerini sergilemektedir. Kelepçeleriyle birlikte birçok zincir sırası. Artuğu Puanlar, muhafız komutanları, geçici görevle gelmiş demircilerin örs ve çekişleri vardır. Yoklama yolunun parmaklığına bütün bu kaygılı ve cesur ifadeler taşıyan kafalar yapışmıştır. Görevli bunları perçinleyecektir. Daha yukarıda hapishanenin bütün katlarında hücre parmaklıklarından sarkan kol ve bacakların bir insan eti pazarı oluşturdukları görülmektedir. Bunlar dünkü arkadaşlarının süslenmesini seyretmeye gelen tutuklulardır. Süslenecek olanlar kurban tavrı içindedirler. Rastlantısal bir şekilde ve boylara göre ikişer ikişer bir araya gelmiş olarak yere oturmuşlardır. Her birinin taşıması için payına 8 libre düşen bu zincirler dizlerinin üzerinde ağırlık yapmaktadır. Zincire vurma işini yapacak olan görevli onları teftiş etmekte, kafalarının ölçüsünü almakta ve parmak kalınlığındaki muazzam gerdanlıkları ayarlamaktadır. Bir boyun halkasını vurması için 3 celladın işbirliği yapmaları gereklidir. Bunlardan biri örsü alttan tutmakta, diğeri demir boyunduruğun iki tarafını bitişik bir şekilde tutmakta ve mahkum kafasını iki koluyla zapt etmektedir. Üçüncüsü ise kocaman çekiciyle ard arda vurmakta ve iki ucu birbirine tutturan halkayı yansıtmaktadır. Her darbe kafayı ve bedeni sarsalamaktadır. Eğer çekiç sekerse kurbanın karşılaşabileceği tehlike hiç düşünülmemektedir. Tanrı'nın yarattığı bir kişiye böylesine aşağılanmış bir durumda seyretmenin karşısında bu izlenim hiçbir şeydir veya daha doğrusu bu manzara karşısında silinmektedir. Revue de Paris, 7 Haziran 1836. Gösterinin bu bölümü 1836'da artık halka açık değildi. Yalnızca ayrıcalıklı seyirciler kabul edilmekteydi. Revue de Paris'te yer alan prangaya vurma anlatısı. Dernier, Jourdun, Condamme, 1829'daki tam uymaktadır. Bazen aynı kelimelerle. Sonra kamusal gösterinin boyutu. Gazete de Tribunacus'a göre zincire vurmuş forsaların 19 Temmuz'da Paris'ten yola çıkışlarının 100 binden fazla kişi seyretmiştir. Courtil'den Mardi Gras'a iniş. Gazette de Tribunaus 1836. Düzen ve zenginlik zinciri vurulmuş olan göcebe kabilenin şu diğer türün zindan ve hapishaneye doldurma ayrıcalığına sahip olan şu diğer ayrı ırkın uzaktan geçişini seyretmekte mahkumlarla küfür, tehdit, cesaretlendirme, darbe, nefret veya işbirliği işareti alışverişinde bulunmaktadır. Şiddete yönelik bir şey ayağa kalkmakta ve geçiş esnasında varlığını hep sürdürmektedir. Çok sert veya çok hoşgörülü bir adalete karşı öfke. Nefret edilen canilere bağırma, tanıdıkları ve selamladıkları mahkumların lehine hareketler, polisle çatışma. Fontainebleau engelinden itibaren geçilen bütün yol boyunca bazı çılgın gruplar de la Colonge'a karşı öfkeyle bağırdılar. Kahrolsun başrahip, kahrolsun bu iğrenç adam demekteydiler. Adalet onun hakkından gelmeliydi. Eğer belediye muhafızları yeteri kadar kararlı ve enerjik davranmasalardı, ağır sonuçları olacak karışıklıklar meydana gelebilirdi. Vaugirard Caddesi'nde kadınlar daha öfkeliydiler. Kahrolsun kötü papazlar, kahrolsun canavar de la Colonge diye bağırıyorlardı. Montreux ve Vau Girard polis komiserleri ve birçok belediye başkanı ile yardımcıları adaletin kararına saygı duyulmasını sağlamak üzere koşturdular. İSİ'den çok uzakta olmayan bir yerde François Bay Allard ile müfrezeyi görünce tahta çanağını onlara fırlattı. Bunun üzerine bu mahkumun eski arkadaşlarından bazılarının İvri'de oturdukları hatırlanıldı. Bu andan itibaren görevli müfettişler yol üzerine sıralandılar ve forsaların arabalarını yakından takip ettiler. Paris kordonunda mensup olanların her biri istisnasız tahta çanaklarını görevlilerin kafasına attı, bazıları hedefe ulaştı. Bu anda kalabalık bir alarm durumu olduğunu hissetti, iki taraf birbirinin üzerine atıldı. İbit. Bicetre ile Sèvre arasında zincire vurulmuş olan mahkumların geçişi sırasında oldukça kabarık sayıda ev yağmalandı. La Palang, 1 Ağustos 1836. Bu yola çıkan mahkumlar bayramında biraz hem kovulup hem de dövülen vurun abalıyı ayini, biraz rollerin terse döndürüldüğü deliler bayramı, gerçeğin gün ışığında parlama durumunda olduğu eski daracı törenlerinden bir parça. Aynı zamanda ünlü kişilerin veya geleneksel tiplerin sergilendiği şu halk gösterilerinden bir parça yer almaktadır. Gerçek ve iğrençlik oyunu, saygınlık ve utancın resmi geçidi. Maskeleri düşürülen suçlulara sövme ve öte yanda suçluların sevinçle itiraf edilmesi. Şanlı bir dönemden geçmiş olan çehreleri bulunmaya çalışılmaktadır. Tek sayfalık destanlar olmuş olanları hatırlatmaktadır. Gazeteler bunların adlarını önceden vermekte ve hayatlarını anlatmaktadır. Bazıları kimlikleri kimseden gizli kalmasın diye onların işgalini belirtmekte, kıyafetlerini tasvir etmektedir. Seyircilere yönelik programlar. Gazette Tribunax bu suçlu listelerini ve kısa tanıtımlarını düzenli olarak yayınlamaktadır. Dela Colonge'u daha iyi tanımak için verilen bilgilere örnek. Aşınmış yünlü bir pantolon, bir çift çizme, siperliği olan ve aynı kumaştan bir kasket ve gri bir mintan. Mavi yünlüden bir palto. 6 Haziran 1836. Daha sonra halkın şiddetinden korumak için Dela Colonge'un kıyafetini değiştirmeye karar verilmiştir. Gazette de Tribunax bu kıyafet değişimini hemen bildirmektedir. Çizgili bir pantolon, mavi bez bir mintan, hasır bir şapka. 20 Temmuz. Aynı zamanda suçlu tiplerini seyretmek, mahkumun mesleğini, kıyafetini ve çehresine bakarak belirlemek, hırsız mı, katil mi olduğunu anlamak için de gelinmektedir. Maskeli balo ve kukla oyunu. Ama aynı zamanda daha eğitimli bakışlar için bu oyunun içine ampirik bir suç etnografyası da sızmaktadır. Galin kafataslarından karakter tahlili tarzında çadır tiyatrolarında ait olunan ortama göre elde edilen suç semiyolojileri sahneye konulmaktadır. Çehreler kıyafetler kadar çeşitlidir. Burada Murillo'nun figürleri gibi yüce bir kafa, şurada kararlı bir sahtekarın enerjisini açık eden kalın kaşlarla çevrelenmiş günahkar bir çehre. Başka bir yerde bir Arap kafası bir çocuk bedeninin üzerinde resim olmakta. İşte hoş ve kadınsız çizgiler. Bunlar suç ortaklarıdır. Şu sefahatten parlayan çehrelere bakınız. Bunlar onların hocalarıdır. Revue de Paris, Haziran 1836. Bakınız Claudia Gioux. Düşmüş bu insanların her birinin kafatasını elleyiniz. Her birinin altında hayvani bir tip var. İşte vaşak, işte kedi, işte maymun, işte akbaba, işte sırtlan. Mahkumlar bu oyunda suçlarını kasıla kasıla anlatarak ve kötülüklerin temsilini vererek bizzat cevap vermektedir. Maceralarının veya kaderlerinin işareti olan dövmelerinin işlevlerinden biri budur. Bunun işaretleri ya sol kola dövmesi yapılmış bir giyotin ya da göğüste kanayan kalbe saplanmış bir bıçak olarak taşınmaktadır. Geçerken suçların nasıl işlediklerinin taklidini yapmakta, yargıçlar ve polise alay etmekte, ortaya çıkarılamamış kötülükleriyle övünmektedir. Legionnaire'in eski suç ortağı François, bir insanı bağırtmadan ve bir damla bile kan akıtmadan öldürmeye yarayan bir yöntemin mucidi olduğunu anlatmaktadır. Büyük gezici suç fuarının kendi cambazları ve kendi maskeleri vardı. Burada gerçeğin komik bir şekilde ortaya konulması, merak ve beklentilere cevap vermekteydi. Bu, 1836 yazında Dela Colonge'un etrafında bir sürü olay olmuştur. Papaz olmasından ötürü suçu gebe metresini parçalamıştır. Çok daha çarpıcı hale gelmiştir. Bu niteliği onun dar ağacından kurtulmasını da sağlamıştır. Halkın derin nefretini cevap etmişe benzemektedir. Daha Haziran 1836'da onu Paris'e getiren arabanın içinden küfür etmiş ve gözyaşlarını tutamamıştır. Ancak aşağılanmanın cezanın bir parçası olduğunu söyleyerek arabayla götürmeyi istememiştir. Paris'ten yola çıkarken halkın bu adama karşı nasıl erdemli bir öfkeyle, ahlaki bir kızgınlıkla kendini tükettiğine dair bir fikir edinmek mümkün değildir. Toprak ve çamura bulanmıştır. Halkın öfke çığlıklarıyla beraber üzerine taş yağmaktadır. Bu görülmedik bir öfke patlamasıdır. Özellikle kadınlar sahiden çıldırmışçasına inanılmaz bir kin göstermektedirler. La Palang, 1 Ağustos 1836. Onu korumak üzere kıyafeti değiştirilmiştir. Aldanan bazı seyirciler François'nın o olduğunu sanmışlardır. François ise oyun olsun diye bu rolü kabul etmiştir. Fakat işlemediği suçun komedisinde olmadığı papazın komedisini eklemektedir. Kendi suçunun anlatısına dualar ve halka yönelik olarak yaptığı abartılı kutsama hareketlerini karıştırmakta, onlar da buna gülmektedir. Buradan birkaç adım ötede gerçek de la Colombe bir din şehidine benzemekteydi. Doğrudan kendine gelmeyen ama yönelik olan hareketlere ve aslında olduğu ama saklamak istediği papazı başka bir suçlunun görünümü altında yeniden ortaya çıkartan alaya maruz kalmaktaydı. Ona ait olan ızdırap oyunu onun gözlerinin önünde zincirle bağlı olduğu katil bir meydan soytarısı tarafından oynanmıştı. Zincire vurulmuş mahkumlar alayın geçtiği her kente kendi şenliğini götürmekteydi. Bunlar cezalandırma bayramlarıydı. Ceza burada ayrıcalık haline dönüşmekteydi. Ve azap çektirmenin olağan ayinlerinden kurtuluşa benzeyen çok ilginç bir gelenekle mahkumun pişmanlık belirtisi göstermesinden çok cezaya burun kıvıran çılgın bir sevincin patlamasını davet ediyordu. Prangalı mahkumlar boyunduruk ve demirlerden oluşan süslerini kendiliklerinden şeritler, tarazlanmış zamandan, çiçeklerden veya değerli bir çamaşırdan oluşan süsleri eklemekteydi. Zincir alayı rondo ve danstı. Aynı zamanda çift olmaktı. Yasak aşk içindeki zorunlu evlilikti. Ellerinde bir buket, şeritler, saman çöpleri külahını süslediği halde zincirlerinin önünden koşmaktadırlar. İşlerinden en meceriklileri başlıklarına tepelikler yapmışlardır. Diğerleri tahta ayakkabılarının içine işlemeli çoraplar veya bir işçi gömleğinin içine moda bir yelek giymiştir. Revue de Paris, 7 Haziran 1836 Gazette Tribune'a göre prangaya vurulmuş mahkumların 19 Temmuz tarihli geçidine kumanda eden Torres bu süsleri kaldırtmak istedi. Suçlarınızı ödemek üzere küreye giderken sanki sizin için bir düğünmüş gibi başlıklarınızı süsleyecek kadar yüzsüzleşmeniz kabul edilebilir gibi değildir. Ve zincire vurulmayı izleyen akşamın tümü boyunca zincir alayı Bijetre avlusunda hiç ara vermeden furdulayı dönen bir şenlik grubu oluşturmaktadır. Eğer zincir alayı gözetmenleri tanınacak olursa onlara geçmiş olsun, onları kuşatıp halkalarının arasında boğmaktadırlar. Forsalar gün batımına kadar çarpışma alanında efendiler olarak kalmaktadırlar. Revue de Paris, 7 Haziran 1836. Zincir, bu dansın yapılmasını önlemek üzere kısaltılmıştı ve zincir alayı gidene kadar askerler düzeni korumakla görevlendirilmişlerdi. Kürek mahkumlarının patırtıları Dernier, Jourdun, Condamne'de tasvir edilmiştir. Toplum, zindancılar ve korkuya kapılmış meraklılarla temsil edilmiş olarak istediği kadar burada bulunsun, suç onu biraz küçümsemekte ve bu dehşetli cezayı bir aile eğlencesi haline getirmekteydi. Mahkumların gürültülü, patırtılı şenliği, adaletin törensel yapısını icat ettiği gösterişli hareketlerle cevap vermekteydi. İhtişamı, iktidarın düzenini ve işaretlerini, zevk biçimlerini tersine döndürmekteydi. Fakat siyasal şemataya ilişkin bir şey pek uzakta değildi. Bu yeni vurguların birazını duymamak için sağır olmak gerekirdi. Forsalar, marşlar söylüyorlar ve bunlar çabucak ün kazanıp her yerde uzun süre tekrarlanıyorlardı. Tek sahiflik destanların suçlulara yönelik yakınmaları, suçun ilan edilmesi, kara kahraman, müthiş cezaların anlatılması ve onları çevreleyen genel kin hiç kuşkusuz burada yankı bulmaktaydı. Trampetler bizim ünümüz için çalsınlar. Cesaret çocuklar, ama dayanacağız. Forsaların içinden onları rahatlatalım diye bir ses yükselmez. Ancak bu kolektif şarkılarda başka bir ton bulunmaktadır. Eski yakınmanın uydukları ahlaki şifre tersine dönmüştür. Azap, pişmanlık getirmek yerine iftihar duygusunu bilemektedir. Mahkumiyeti veren adalet reddedilmekte ve pişmanlık veya aşağılama beklentisiyle seyretmeye gelen kalabalık ayıplanmaktadır. Evimizden bu kadar uzaklarda iniyoruz. Her zaman sert olan alınlarımız yargıçları sarartacaktır. Felaketlere susamış olan bakışlarınız aramızda ağlayan ve küçük düşen pörsümüş bir ırk arıyor. Fakat bakışlarımız iftihar doludur. Burada aynı zamanda arkadaşlık örgütleriyle birlikte zindan hayatının, özgür hayatın bilmediği zevklere sahip olduğu iddiası da bulunmaktadır. Zaman içinde zevkleri birbirlerine ekleyelim. Kilitlerin arkasında şenlik günleri doğacaktır. Zevkler dönektir. Bunlar cellatlardan kaçacak ve şarkıları izleyeceklerdir. Ve özellikle de o andaki düzen hep sürmeyecektir. Mahkumlar yalnızca serbest kalıp haklarına kavuşmakla kalmayacak, aynı zamanda onları itham etmiş olanlar onların yerine geçeceklerdir. Suçlular ile yargıçlar arasındaki tersine dönmüş büyük yargılama günü gelecektir. İnsanların küçümsemesi biz forsalara, tanrılaştırdıkları altının tümü de bize ait olacaktır. Bu altın bir gün bizim elimize geçecektir. Onu hayatımız pahasına satın alacağız. Bugün bize taşıttığınız zincirlere başkaları vurulacaktır. Bunlar köle olacaklardır. Biz zincirleri kırarken özgürlük yıldızı bizim için yeniden parlayacaktır. Elveda, çünkü sizin demirlerinizi de yasalarınızda hiçe sayıyoruz. Aynı türden bir şarkı Gazette Tribüno'da 10 Nisan 1836'da zikredilmiştir. La Marseille havasında söylenmekteydi. Vatansefer şarkısı burada açıkça toplumsal savaş şarkısı haline gelmekteydi. Talihsizliği hakaret etmeye gelen bu aptal halk bizden ne istiyor? Bize sükunetle bakıyor, cellatlarımız onu korkutmuyor.